Ayrım 25, yanlış yol, Henning Mankell, sayfa 315, 23. bölüm. Sıcaklar sürüyordu Wallander farkına varmadan, yaz ortasına geldiklerini fark etti birden. Emniyetten kasabaya ve hastaneye doğru uzanan yokuştan aşağı inerken ter içinde kalmıştı. Malmö'den döndüklerinde danışmada bir mesaj olup olmadığına bile bakmamıştı. Arabanın yanında kıpırdamadan dururken Höglund'a doğruca Karlman'ın kızının kaldırıldığı hastaneye gideceğini ve arkadaşlarına durumu haber vermesini söyledi. Genç kadının bir şey söylemesine fırsat vermeden hızla yola koyulmuştu. Yokuşu çıkarken de ter içinde kalmıştı. Uzun, sıcak ve kurak bir yaz geçireceklerini düşünüyordu. Yanından el sallayarak arabayla geçen Svedberg'i fark edememişti bile. Kafası düşüncelerle dolu olduğunda yaptığı gibi yine bakışlarını yere indirmiş yürüyordu. Bu kez tümüyle yeni olan ve nasıl değerlendireceğini bilemediği bir şeyi düşünerek polis merkezinden hastaneye doğru hızlı adımlarla gidiyordu. Başlama noktası aslında çok basitti. Kısa bir zaman içerisinde, 10 günden daha az bir zamanda genç bir kız kendini bir tarlanın ortasında yakmış, bir diğer genç kız babasının öldürülmesinden sonra intihar girişiminde bulunmuş ve babası öldürülen bir başka genç kız da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kızların yaşları farklıydı. Karlman'ın kızı içlerinde en büyük olanıydı ama yine de üçü de çok gençti. Aynı katil kızlardan ikisinin kafasını iyice karıştırırken üçüncüsü tarlada kendini yakarak ölmüştü. Söz konusu bu kızı diğer ikisinden ayıran tek şey onlarla ortak bir özelliğinin olmamasıydı. Ama Wallander tüm bu olanlarda kendine bir pay çıkarıyordu. Kızı Linda'ya iyi bir baba olamamanın verdiği eziklik bilinçaltında tüm bu olayların sorumluluğunu üstlenmesine neden oluyordu. Wallander her zaman kendini eleştirirdi. Sonra da adını koymakta zorlandığı bir şekilde içine kapanır, dış dünyayla arasına mesafe koyar ve yüzünü asardı. Genellikle bunları uykusuz geceler izlerdi. Ama şimdi tüm bunlara karşın yine de dünyanın bir ucunda görev yapan bir polis ve soruşturma ekibinin lideri olarak kendini içinde bulunduğu bu tedirginlikten arındırmaya ve yürüyerek düşüncelerini çözmeye zorladı. Nasıl bir dünyada yaşıyordu? Gençlerin kendilerini yaktıkları ya da başka bir şekilde öldürmeye çalıştıkları tuhaf bir dünyaydı bu. Yaşadığı bu çağın başarısızlık çağı diye anılması gerektiğine karar verdi. İnsanların inandıkları ve kurdukları şeyler beklentilerin tersine tepe taklak olmuştu. İnsanlar bir ev inşa ettiklerini sanırken aslında çoktan unutulmuş bir şeyin anıtını dikmeye uğraşıyorlardı. Artık tüm İsveç çöküyordu. Kimse de bu çöküşü engellemek için bir şey yapmıyordu. Daha da kötüsü, çöküşün yerine ne konulması gerektiğinden de kimsenin haberi yoktu. Her şey sürekli yer değiştiriyordu. Gençler intihar ediyordu ya da en azından bunu deniyorlardı. İnsanlar hatırlamamak, unutmak için yaşıyorlardı. Evler artık içinde mutlulukların yaşandığı yerler olmaktan çıkmış, saklanılacak yerlere dönüşmüştü ve polisin ağzını bıçak açmıyordu. Polis, özel güvenlik şirketlerinin üniformalı elemanlarının işlerini üstleneceği anı bekliyordu. Wallander aldığında biriken teri silerek artık yeter dedi kendi kendine. Daha fazla dayanamayacaktı. Kanepede annesinin yanında oturan uyanık bakışlı delikanlı geldi aklına. Linda'yı düşündü bir süre, sonunda da artık ne düşüneceğini kestiremedi. Hastaneye gelmişti. Svedberg hastanenin girişindeki basamaklarda onu bekliyordu. Wallander'in birden başı döndü, düşecek gibi oldu. Svedberg koşarak arkadaşının kolundan tuttu. Ama Wallander kendini ondan kurtararak hastanenin basamaklarını çıkmayı sürdürdü. Güneşten korunmak amacıyla Svedberg oldukça komik görünen büyük bir şapka takmıştı. Wallander anlaşılmaz bir şeyler mırıldandıktan sonra Svedberg'i hastane girişinin sağ tarafındaki kafeteryaya doğru sürükledi. Tekerlekli sandalyelerdeki solgun yüzlü hastalar, kollarına serum bağlı olanlar, bir an önce güneşe çıkmak için can atan akrabaları ve dostlarıyla birlikte oturmuş sohbet ediyorlardı. Wallander kahve ve sandviç alırken Svedberg bir şişe soğuk su aldı. Karlman'ın kızı ölüm döşeğindeyken öğle yemeği molası vermenin saçma olduğunun farkındaydı Wallander. Kahve ve sandviç molası onun dünyaya karşı yapmaya çalıştığı son savunmaydı. Karlman'ın eşi aradı dedi Svedberg. Sinir krizi geçiriyordu. Kız nasıl intihar etmiş? Uyku hapı içmiş. Nasıl öğrendiniz? Bir rastlantı sonucu kızı bulmuş. Kız komadaymış. Nabzı hemen hemen hiç atmıyormuş. Hastaneye getirildiğinde kalbi durmuş. Durumu hiç iyi değil. Onunla konuşacağını sanma. Wallander tamam dercesine başını salladı. Hastaneye kadar aslında kendisi için yürüdüğünün farkındaydı. Peki annesi ne diyor diye sordu. Bir mektup falan bırakmış mı? Herhangi bir açıklama var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Kimse ondan böylesi bir şey beklemiyormuş. Wallander bir kez daha genç kızdan yediği tokadı hatırladı. Onunla karşılaştığında tam anlamıyla dengesizdi dedi. Bir not falan bırakmamış mı? Annesi bu konuda bir şey söylemedi. Wallander bir an için düşündü. Bana bir iyilik yap. Arabana atla ve oraya giderek bir not olup olmadığına bak. Eğer bir şey varsa bunu son derece dikkatle incelemek zorunda olduğunu unutma. Kafeteryadan çıktılar. Svedberg Wallander'i emniyete bıraktı. Kızın durumunun nasıl olduğunu öğrenmek için doktoru aramayı düşündü. Masana birkaç rapor koydum dedi Svedberg. Wetterstedt'in öldüğü gün onunla görüşen gazeteci ve fotoğrafçıyla konuştum telefonda. Yeni bir şey var mı? Zaten bildiklerimiz dışında bir şey yok. Yani Wetterstedt'in olağan dışı bir hali yok. Onu ürküten ya da tedirgin eden bir şey de yok. Bir başka deyişle raporu okumama gerek yok öyle mi? Svedberg omuz sikti. Her zaman bir şeye iki göz yerine dört gözün bakmasında yarar vardır. Bundan emin değilim dedi Wallander başını çevirerek. Ekholm son düzeltmeleri yapıyor dedi Svedberg son anda hatırlamışçasına. Wallander karşılık olarak bir şeyler mırıldandı. Svedberg onu emniyetin önünde bırakarak Karlman'ın eşiyle konuşmaya gitti. Wallander danışmada kendisini bekleyen mesajları aldı. Danışmada yine yeni bir kız çalışıyordu. Ebba'nın nerede olduğunu sorunca elindeki alçının çıkarılması için hastaneye gittiğini öğrendi. Keşke hastaneye uğrayıp nasıl olduğuna bir baksaydım diye geçirdiği içinden Wallander. Üstelik hastaneye gitmiştim de. Eğer alçısı çıkarılan birine merhaba denilebiliyorsa tabii. Odasına giderek pencereyi ardına kadar açtı. Oturmadan Svedberg'in sözünü ettiği raporlara bir göz gezdirdi. Birden fotoğrafları görmesini söylediğini hatırladı. Fotoğraflar neredeydi? Öfkesini denetlemekte zorlanarak Svedberg'i cep telefonundan aradı. Fotoğraflar nerede? Masanın üstünde değil mi diye karşılık verdi Svedberg şaşkınlıkla. Değil. O zaman benim odamda olmalı, unutmuş olmalıyım. Bugünkü postadan çıkmıştı. Fotoğraflar Svedberg'in düzenli masasının üstünde kahverengi bir zarfın içinde duruyordu. Wallander zarfı açarak Svedberg'in koltuğuna oturdu. Wetterstedt evinde, bahçesinde ve kumsalda poz vermişti. Fotoğraflardan birinde ters yüz olmuş, kayık bir de çıkmıştı. Wetterstedt fotoğraf makinesine gülümsüyordu. Kısa süre sonra kafa derisiyle birlikte yüzülecek olan beyaz saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bu fotoğraflar emekliliğinin tadını çıkaran yaşlı bir adamın huzurlu yaşamından kesitler sergiliyordu. Fotoğraflarda hiçbir şey o gün olacaklara ilişkin bir ipucu vermiyordu. Oysa bunlar çekilirken Wetterstedt'in 15 saatten daha az ömrü kalmıştı. Masanın üstündeki fotoğraflar Wetterstedt'in ölmeden önce nasıl göründüğünü gösteriyordu sadece. Wallander bir süre daha fotoğrafları inceledikten sonra zarfa koyup Svedberg'in odasından çıktı. Kendi odasına giderken birden fikir değiştirerek her zaman açık olan Höglund'un kapısının önünde durdu. Höglund bir evrakın üzerine eğilmiş çalışıyordu. Seni rahatsız etmiyorum ya. Hayır, gel içeriye. Wallander içeri girerek çalışma masasının yanı başındaki koltuğa oturdu. Karlman'ın kızıyla ilgili bir iki şey konuştular. Svedberg intihar notu olup olmadığını araştırmaya gitti dedi Wallander. Babasına çok yakın olmalı. Wallander karşılık vermedi, konuyu değiştirdi. Fredman'ın ailesinin evine gittiğimizde garip bir şey dikkatini çekti mi? Garip mi? Odanın içinde aniden esen o soğuk rüzgarı fark ettin mi? Wallander bu sözleri söyler söylemez düşüncelerini açıkladığı için pişman oldu. Höglund sanki uygunsuz bir şey duymuşçasına kaşlarını kaldırdı. Yani Louis'le ilgili sorular sorduğumda kaçamak yanıtlar aldığımızın farkında mısın demek istiyorum diye açıklık getirdi sözlerine. Hayır değilim diye karşılık verdi Höglund. Ama senin farklı davrandığını fark ettim. Wallander o sıradaki duygularından söz etti. Höglund bu sözleri bir süre düşündükten sonra konuştu. Haklı olabilirse şimdi sen söyleyince onları sanki bir an için kendilerini korumaya aldıklarını hatırlar gibi oldum. Şu senin sözünü ettiğin o soğuk rüzgar. O soğuk rüzgar her ikisi için de mi geçerli yoksa yalnızca biri için mi acaba?
Sen de düşünüyorsun.
Bilmiyorum. Emin değilim. Yalnızca ne hissettiğimi söylemek istedim.
Annesine sorduğun soruları delikanlı yanıtlamamış mıydı?
Wallander evet dercesine başını salladı.
Nedenini merak ediyorum.
Yine de kendine bu merakının önemli olup olmadığını sormalısın dedi Höglund. Evet haklısın dedikten sonra sözlerini sürdürdü Wallander. Bazen önemsiz ayrıntılara takılıp kaldığımın ben de farkındayım. Ama yine de o kızla konuşmak istiyorum. Bu kez konuyu Höglund değiştirdi.
Annette Fredman'ın sözlerini düşündüğümde tüylerim ürperiyor. Kocasının bir daha kapıdan içeri girmeyişine nedenli sevindiğine ilişkin söyledikleri. O tür koşullar altında yaşamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu galiba hiç tam olarak anlayamayacağım.
Kocası onu dövüyordu dedi Wallander. Belki çocukları da dövüyordu ama hiçbiri bir şikayette bulunmamış.
Delikanlının anormal bir hali yoktu dedi Höglund. Ayrıca çok iyi yetiştirilmiş.
Çocuklar içgüdüsel bir şekilde yaşamda kalmayı beceriyorlar dedi Wallander. Hem kendi çocukluğunu hem de Linda'nın çocukluğunu düşünerek ayağa kalktı. Kızı bulmaya çalışacağım dedi. Louis Freud bana. İçgüdülerim kızın buralarda bir yerde olduğunu söylüyor.
Kantinden bir fincan kahve alarak odasına gitti. Az kalsın Noren'le çarpışıyordu. Birden polis kordonunun dışında polisin çalışmalarını izleyen kalabalığın resimlerini çekmesini söylediğini hatırladı.
Filmi Nüberg'e verdim dedi Noren. Ama ben iyi bir fotoğrafçı değilim.
Hiçbirimiz değiliz diyen Wallander odasına girerek kapıyı arkasından kapadı. Yeni bir randevu almak için araba servisini aramadan önce bir süre oturup telefona baktı. Sonunda ahizeyi kaldırarak numarayı çevirdi ama sekreter bay bayla Skagen'e gitmeyi tasarladığı günlerden birine randevu verince çok öfkelendi. Sonra başka bir günle anlaştı. Telefonu kapattıktan sonra akşamüstü evinin ortasındaki kirli çamaşırlarını çamaşırhaneye götürmeye karar verdi. Telefon çaldı. Arayan Nüberg'ti.
Haklıymışsın dedi. O kanlı kağıt parçasının üstündeki parmak izleriyle Kızıl Maske çizgi romanından yırtılmış sayfalardaki izler aynı.
Artık cinayetleri aynı kişinin işlediğinden kuşkumuz yok. Birkaç saat içerisinde de söz konusu kişinin Skurup'taki kan gölüne dönmüş kamyonetle bir ilgisi olup olmadığını anlayacağız. Ayrıca Björn Friedman'ın yüzündeki parmak izlerini de saptamaya çalışıyoruz.
İşe yarayacak mı?
Biri gözlerine kezzap dökmüşse bir eliyle göz kapaklarını aralamış olmalı dedi Nüberg.
Hoş bir şey değil ama gerçek böyle. Şansımız varsa göz kapaklarında parmak izi buluruz.
Aramızda konuştuklarımızın kamuoyuna yansımaması çok iyi dedi Wallander. Peki ya o ampul?
Wetters dedim bahçe kapısının üstündeki bozuk ampulden söz ediyorum. Ben de şimdi onu söyleyecektim dedi Nüberg. O konuda da haklı çıktın. Parmak izlerini bulduk.
Wallander yerinde doğruldu. Az önceki karamsarlığı gitmişti. Heyecanlandığını hissediyordu. Soruşturmada doğru yolda ilerledikleri anlaşılıyordu.
Poliste kaydı var mı diye sordu. Hayır yok ne yazık ki diye karşılık verdi Nüberg. Ama merkezden bir kez daha kayıtları incelemelerini rica ettim.
Bir an için haklı olduğumuzu varsayalım. O zaman poliste kaydı olmayan biri söz konusu demek.
Evet olabilir.
parmak izi kayıtlarını Interpol aracılığıyla tüm dünyaya geç çok acil olduğunu ve bu izlerin bir seri katilin parmak izleri olduğunu belirt dedik Wallander'e heyecanla. Wallander telefonu kapattıktan sonra santrali arayarak Mats Ekholm'i bulmasını söyledi. Santral görevlisi birkaç dakika sonra arayarak Ekholm'in öğle yemeği için dışarıya çıkmış olduğunu söyledi. Nereye gitmiş diye sordu Wallander. Galiba Kontinental'e. Orayı ara, hemen gelmesini söyle. Ekholm Wallander'in odasının kapısını vurduğunda saat 2:30'tu. Wallander telefonda Per Okeson'la konuşuyordu. Ekholm'e oturmasını işaret etti. Kuşkucu Okeson'u şimdiki soruşturma ekibiyle araştırmalarını sürdürmelerini çok daha iyi ve başarılı olacağını ikna etmeye çalışıyordu. Okeson sonunda inadından vazgeçerek birkaç gün daha beklemeye razı oldu. Wallander telefonu kapattıktan sonra arkasına yaslanarak ellerini başının arkasında birleştirdi. Ekholm'e parmak izlerindeki olumlu gelişmeden söz etti. Bjorn Fredman'ın bedeninde bulacağımız parmak izleri de aynı olacak dedi. Artık daha fazla varsayımda bulunmaya ya da kuşkulanmaya gerek kalmayacak. Şu andan itibaren de tek bir kişiyle ilgileneceğiz. Yalnızca bu söz konusu kişinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Bir süreden beri gözleri düşünüyorum dedi Ekholm. Yapılan araştırmalara göre üreme organlarının yanı sıra gözler de intikam almak için sıklıkla kullanılan organlardan. Bu ne anlama geliyor? Basit bir şekilde açıklamam gerekirse katiller çok ender olarak kurbanlarının gözlerini oyarak işe başlarlar. Bunu en sona saklarlar. Wallander Ekholm'e bakarak sözlerini sürdürmesi için başını salladı. Konuya iki yönden yaklaşabiliriz dedi Ekholm. İşe neden Bjorn Fredman'ın gözleri kezzapla yakılan kurban olduğunu sorarak başlayabiliriz. Ya da soruyu tersine çevirerek neden diğer iki kurbanın gözlerinin kezzapla yakılmadığını da sorabiliriz. Yanıtın ne? Ekholm ellerini iki yana açtı. Yanıtım yok dedi. Bir insanın ruh halinden söz etmeye başladığımızda özellikle bu kişi dünya ile olan ilişkilerinde sağlıksızsa ve ruhsal açıdan birçok sorun yaşıyorsa o zaman mutlak yanıtların olmadığı bir alana gireriz. Ekholm Wallander'den bir yorum beklercesine sustu ama Wallander yalnızca başını sallamakla yetindi. Bana kalırsa diye sürdürdü konuşmasını Ekholm. Bu cinayetleri işleyen kişi kurbanlarını önceden saptıyor. Tüm bunların çok önemli bir nedeni olmalı. Bu kurbanlarla bir tür ilişkisi mutlaka vardı. Onları kişisel olarak tanıması gerekmez. Bu simgesel bir ilişki de olabilir. Ama kesinlikle Bjorn Fredman'ın dışında kalanlar için geçerli bu söylediklerim. Gözlerin kezzapla kör edilmesinden yola çıktığımda katilin kurbanını kesinlikle tanıdığını söyleyebilirim ve belirtiler de onların birbirlerini çok iyi tanıdığını gösteriyor. Wallander öne doğru uzanarak Ekholm'e dikkatle baktı. Ne kadar iyi. Arkadaş olabilirler, iyi arkadaşı ya da rakip olabilirler. Ve aralarında bir şey oldu. Evet, aralarında bir şey oldu. Ya gerçekten oldu ya da katil hayal gücünde bir şey olduğunu varsaydı. Wallander Ekholm'in sözlerinin bu dava açısından ne anlama geldiğine karar vermeye çalıştı. Aslında Ekholm'in söylediklerine inanıp inanmama konusunda ikircikliydi. Bir başka deyişle Bjorn Fredman üstünde yoğunlaşmalıyız dedi bir süre sonra. Bu seçeneklerden biri. Wallander Ekholm'in kesin bir görüş ortaya atmaktan alabildiğine çekinmesine sinirleniyordu. Kapılardan birçoğunun ardına kadar açık bırakılması konusunda Ekholm'in haklı olduğunu bilmesine karşın yine de sinirlenmişti. Bir an için yerimde olduğunu düşün dedi Wallander. Söylediklerinin burada kalacağına söz veriyorum. Benim yerimde olsaydın ne yapardın? Senin yerinde olsaydım Fredman'ın yaşamının peşine düşerdim. Ama gözlerimi de her şeyi açık tutardım. Wallander tamam dercesine başını salladı, anlamıştı. Aslında ne tür birini arıyoruz diye sordu. Ekholm açık pencereden içeri giren sineği kovdu. Ana hatlarını sen de çıkarabilirsin. Aradığımız bir erkek, hem de oldukça güçlü bir erkek. Deneyimli, titiz ve kesinlikle kandan ürkmeyen biri. Ve polis kayıtlarında sicili yok diye ekledi Vallender. Bir başka deyişle bu onun ilk suçu olacak. Bu da adamın son derece olağan bir yaşam sürdürdüğüne olan inancımı güçlendiriyor dedi Ekholm. Psikozlu kişi de ruhsal çöküntü kendini belli etmez, iyi saklanır. Psikozlu kişi cebinde kafa derileriyle yemek masasına oturup iştahlı akşam yemeğini ailesiyle birlikte yiyebilir. Bir başka deyişle onu ele geçirmenin yalnızca iki yolu var dedi Vallender. Ya onu iş üstünde yakalayacağız ya da adını neon ışıklarında yazarcasına kanıtlayan deliller toplayacağız.
Öyle sayılır. Bizi kolay bir iş beklemiyor.
Ekhorn gitmek üzereyken Vallender ona son bir soru daha sordu. Yeni bir cinayet daha işler mi?
İşlemeyebilir dedi Ekhorn. Björn Fredman ve kezzap dökülen gözleri son olabilir.
Emin misin?
Hayır, yeniden cinayetler işleyebilir. Gördüklerimiz cinayet zincirinin ilk birkaç halkası da olabilir.
Vallender yalnız kalınca odaya giren sineği ceketiyle kovdu. Sonra da Ekholm'in az önce söylediklerini düşünerek gözlerini kapadı. Saat 4'te kahve almak için odasından çıktı. Sonra da soruşturma grubunun kendisini beklediği toplantı odasına gitti. Ekholm'e kendisine az önce anlattıklarını bir kez de gruba anlatmasını rica etti. Odada derin bir sessizlik oluşmuştu. Vallender arkadaşlarının söylenenlerin önemini algılamaya çalıştıklarının bilincinde sesini çıkarmadan oturdu. Şu anda herkes bu meselede kendi fikrini oluşturmaya çalışıyor diye geçirdiği içinden. Daha sonra da soruşturma ekibinin ortak görüşü belirlenecek. Toplantıya katılanlar Ekholm'e karar verdiler. Björn Fredman'ın yaşamı üstünde yoğunlaşacaklardı. Ama aynı anda da omuz üstünden arkalarına bakmayı da unutmayacaklardı. Soruşturmada bundan sonra atılacak adımların planını yaptıktan sonra toplantı bitti. Saat 6 olmuştu. Emniyetten yalnızca Martinson ayrılmıştı. Çocuklarını alması gerekiyordu. Diğerleri de işlerinin başına döndüler. Vallender pencerenin yanına giderek bir süre yaz akşamını izledi. Kendisini tedirgin eden bir şey vardı. Nedense hala yanlış yolda olduklarını düşünüyordu. Göz ardı ettiği neydi? Odasından içeriye görünmez biri girmişçesine başını çevirip kapıya baktı. Demek böyle diye geçirdiği içinden. Bir hayaletin peşine düşeceğim. Oysa somut birinin peşine düşeceğimi sanıyordum. Ve ben hayaleti kovalarken o belki de benim bakmadığım tarafta bambaşka bir yerde olacak. Gece yarısına kadar oturup düşündü. Ancak emniyetten çıkarken evdeki kirli çamaşırları bir kez daha unuttuğunu fark etti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 328.